Türk sanat müziği esintileriyle sıradan yaşanmışlıkların yanı sıra kültür ve sanata açılan pencere dünden bugüne başlıyor. Hazırlayan ve sunan Semiha Erdemir.
Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir malimiz var, dinleyin yani.
FM'de dünden bugüne programındasınız. Ben Semiha Erdemir.
koca dünya gam yükümüzsün. Söyle fani dünya, söyle dert küpümüzsün.
Efendim, nihayet Ramazan'ın sonuna da geldik. Yarın bayram, bugün Arife günü. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Zaman çok çabuk geçiyor değil mi? Ramazan'ın son günü, ama benim çok daha Ramazan'la ilgili esprilerim, anlatacaklarım vardı diye düşünüyorum. Neyse, ucundan bir iki tanesini yakalayacağım bugün efendim. Sizi te eskilere götürmek istiyorum, 1700'lü yıllara ve bu yıllarda yaşayan 28 Mehmet Çelebi adında birisinin yanına. Kimmiş bu Mehmet Çelebi? 1720 yılında Fransa'ya büyükelçi olarak gönderilmiş Mehmet Çelebi. Osmanlı Devleti'nde ilk defa olarak devamlı bir elçilik görevi, ülke dışına elçilik görevi için ülke dışına çıkan devlet görevlisiymiş Mehmet Çelebi. Paris'e gitmiş. Tam 11 ay Paris'te kalmış. Döndüğünde de seyahati sırasında gördüklerini bir kitap halinde padişaha sunmuş. Rapor gibi. Rapor mu diyelim, kitap mı diyelim? Mehmet Çelebi ayrıca çok böyle giyimine düşkün, hali, tavrı, konuşması, terbiyesiyle başta saray olmak üzere ilim ve teknik kurumlarından ve genel anlamda Fransızlardan da çok takdir görmüş. Fransa o dönemde ittifak arayışı içinde ve talepkar bir konumda olduğu için elçiye gösterilen ilgi ve özeni anlamak mümkünmüş. Çünkü menfaati var Osmanlılardan. 28 Mehmet Çelebi'nin Osmanlıca basılmış olan Sefaretname adlı Paris sefirlik hatıralarını yazdığı kitabından şöyle bahsediyor Fransızlardan. Meraklı Fransız kadınların seyri altında iftar açışı ve namaz kılışı. Kılışım şöyleydi. Bu esnada Ramazan-ı Şerif geldi. Oruç tuttuk ve geceleri cemaate teravih namazı kıldırdık. Bu esnada Merşal gelip ayan ve ekabirden selam getirip rica ve niyaz ederiz ki hanımlarımız gelip iftihar eylediğinizi ve yemek yediğinizi seyretmek isterler. Eğer ki izniniz olursa cümlemizi sevindirirsiniz ve belki kralımız dahi haz eder dediler. Çaresiz kalıp elimizden ne gelir, hoş geldiler, safa geldiler dedik, gitti. Aynı akşam gördüm ki akşama yarım saat kaldıkta 100-200 avret altın ve ziynet içinde ve elmaslara batmış halde gelip karşı be karşı sandalyelere oturdular. Güya konağımız kadınlar evine dönüp doldu taştı. Sonra etrafımızda olanlardan dahi iznimizi haber alanlar bir taraftan gelmedi. Birkaç bir kadın içinde kaldık. Birkaç bin kadın içinde kaldık. Sanki düğün evine döndü konak. Hele her ne hal ise bu azabı çekip iftar ettik, yemek yedik. Ha, bu kadar mı, devamı var? Radyosunu yeni açanlar için hatırlatayım. Efendim ne diyorduk? Biz ilk kez Osmanlı Devleti'nin dışarıya gönderdiği büyükelçi, Paris'e gönderdiği büyükelçi Mehmet Çelebi'den söz ediyorduk. Mehmet Çelebi Paris'te görev yaptığı günlerden bahseden bir kitap, bir rapor yazmış, padişaha bildirmiş. Bu raporda da ne yazdığından söz ediyorduk. Ramazan günlerinden söz ediyorduk. Ve bu raporun devamı. Şöyle diyor Mehmet Çelebi. Bunlar teravih kıldığımızı ertesi günü haber almışlar tekrar. Yine iftara yarım saat kalınca iki bin avret kızlar çıka geldiler. Her biri şekerleme ve çörekler getirdiler. İftar ve taam eyledik. Bunlar gitmezler. Saat 3'e varınca otururlar. Meğer bunlar namazı beklerler imiş. Çare yok. Abdest alıp namazı kıldık. Tekrar izin istediler. Her gece gelip iftar ve taam ile namazımızı temaşa etmek için yalvarır oldular. İzin verdik. Cemaatle oturup gece teravihi tamam eda edip ilahiler ve tesbihlerle bütün kadınlar bizi seyretti ve hayran oldular.
Acı kendine, dünya bile dönüyor tersine. Geçmişten bir ben kaldım elinde. Şarkılarım bak hala dilinde. Çal çal çal neşe dolsun aşkımız. İstersen biz ne tatlı yaşarız.
geldi başıma. Felek su kattı aşıma. Uyku girmiyor gözüme. Ah, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşünce kıvrak şemsin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Gülüşünce kıvrak şemsin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Sonra gülüp geçiyorsun. Sen beni öldürüyorsun. Ah, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşünce kıvrak şemsin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok güzelsin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Gülüşünce kıvrak şemsin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok güzelsin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.
Efendim yine çok eskiden özellikle Ödemiş çevresinde rivayet olunur ki Ödemiş'te yol yapımını için uğraşan mühendisler varmış. Keldağ'da öyle bir yere gelmişler ki tıkanmışlar. Yolu nereden devam ettirecekleri konusunda kararsız kalmış bu mühendisler. Neyse oralarda keçi otlatan bir yörük bir haftadır hiç çalışma yapılmamasını merak etmiş. Ve karayolları ekibinin yanına varmış. Hayrola hemşerim, bir hafta dankelli iş gün yürütmüyorsunuz. Cevap, yok çoban kardeş, yolu nereden devam edeceğimiz konusunda teknik araştırma yapıyoruz. Toprak ve kaya örnekleri gönderdik, tahlillerden sonra planı işleteceğiz. Yörük yüzünde alaycı bir gülümsemeyle, bundan kolay ne var? Toz kireç varsa ben sizi hallederim. Tahlil sonuçlarını beklemekten canları sıkılan mühendisler eğlence bulma sevinciyle olmaz mı? Elbette var. Peki ne yapacağız? Cevap. Şimdi bu kireç çuvalını benim eşeğe yükleyeceğiz. Dabanından da deleceğiz. Eşeğe deh denene hayvan en sağlam en güzel güzergahı bilir. Oradan gider. Eşek sağlam olmayan yere basmaz. Kireç ardından döküldükçe siz de yolu o ize göre yaparsınız. Mühendisler yörüye kireç çuvalını vermiş ve onun çuvalı eşeğe yükleyip dellemesini eğlenerek izlemişler. Neyse aradan 3 gün geçmiş, istedikleri tahlil sonuçları geldiğinde şaşıp kalmışlar. Çünkü sonuç yörüğün eşeğinin izinin aynı istikametini vermiş. Birkaç gün sonra yörüğün keçi sürüsünü telaşlı telaşlı sürdüğünü görmüşler. Çoban ayın mı? Nedir bu telaş? Çoban cevap vermiş. 3-4 saate varmaz şiddetli yağmur gelecek. Bir an önce Kotara'ya varmak isterim. Sizin de çadırlar aynı yerdeyse onları hemen sökün. Aha şu yan bayıra kurun. Telef olmayın. Mühendisler başlamış gülmeye. Sen telaş etme emmi. Biz meteorolojiden rapor aldık. Bir hafta yağış yok. Yörük aynı telaşla hareket ederken benden söylemesi kardeşler. Gayrısını siz bilirsiniz. Neyse efendim, gerçekten de 4 saat sonra öyle bir yağmur kopmuş ki seller sular olmuş. Mühendisler canlarını zor kurtarmışlar. Çadırları malzemelerini sel götürmüş gitmiş. Sabah olduğunda ölümden dönen iki mühendis ortak kısacık istifa dilekçesi yazarak vermişler. Dilekçe şöyleymiş: eşeğin yol, keçi çobanı yörüğün meteoroloji mühendisi olduğu yerde bize lüzum yoktur.
sevda geldi başıma.
Sanata açılan pencere dünden bugüne devam ediyor.
Efendim, bizi YouTube'dan dinleyenlerimize seslenmek isterim. Bir teknik sorun var ve ben halledemedim. Facebook'tan ya da radyodan dinlemenizi tavsiye ederim.
Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde. Aradım, sordum onu her yerde. Hasreti düşürdü beni derde. Hasreti düşürdü beni derde. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Thank you.
Efendim biraz da bir Ramazan geleneğinden söz etmek isterim. Ramazan'la özdeşleşen ancak günümüzde Ramazan dışında da kullanılan bir gelenek bu. Osmanlılardan kalma, adı da diş kirası. Belki yaşlılarımızdan duymuşsunuzdur. Efendim eski Ramazanlarda iftara davet edilen davetlileri ayrılırlarken bir hediye vermek adetmiş. Buna diş kirası denilmekteymiş. Yani iftar veren bir kimse uzak yerlerden bu insanlar ben sevap kazanayım diye çıktılar geldiler. Alışmadıkları yemekleri alışmadıkları insanlarla yediler. Ben de bu iyiliklerin karşılığında onlara bir hediye vereyim der ve konukları evden ayrılırken dişinizi kiraladım anlamında davete icabete karşılık kendilerine uygun gördüğü birer hediye verme inceliğini gösterirlermiş. Osmanlı Devleti'nde saray ve konaklarda hemen her akşam iftar yemeği verilirmiş. Bu iftarlarda misafirlere ve özellikle fakirlere yemekten sonra diş kirası adıyla para ve çeşitli hediyeler dağıtılırmış. Bu gelenek ile ev sahibi misafirim oldunuz, benim sevap kazanmam için zahmet edip yol yürüdünüz, yemek yerken dişlerinizi yordunuz, bu da sizin dişinizin kirası olsun diyerek misafirlerine hediyeler ikram ederlermiş.
Kültür ve sanata açılan pencere dünden bugüne devam ediyor.
İstanbul'a gidenler bilirler mutlaka. Ucuz elbise, yani piyasaya göre daha ucuz kıyafet falan almak isteyenler oraya giderler. Mahmutpaşa yokuşu. Mahmutpaşa yokuşuna adını veren Mahmutpaşa aslında Fatih Sultan Mehmet'in veziri azamıymış. Biliyor musunuz? Bu dediğim diş kirası dediğim şey zamanında Mahmut Paşa böyle konağında verdiği iftar yemeklerinde pilavların içine hep bütün altın paralar koydururmuş. Hatta bir keresinde rivayet olunur ki nohut yemeği varmış iftarda. Mahmut Paşa altından nohutlar döktürmüş. Sonra aşçılara vermiş, nohut yemeğinin içine koymuş bu altınları. Yani ne kadar şanslılarmış demek ki bu iftara gidenler. Yani yutsa da bulsa da iki bakımdan da şanslılar. Nerede o günler şimdi? Neyse, bu diş kirası geleneği sürmüş gitmiş. Bir dönem hatta yarı resmi bir hale gelmiş. Çeşitli rütbelerden memurlar amirleri tarafından verilen yemeğe gitmeyi artık bir vazife saymaya başlamışlar. Ancak Osmanlı döneminin sonlarına doğru millette para kalmamış tabii. Özellikle ikinci meşrutiyetle birlikte gerek sarayın eski durumunu kaybetmesi, gerekse adeti uygulayacak konak sahiplerinin pek kalmaması gibi sebeplerle diş kirası adeti ortadan kalkmış. Günümüzde de tekrar hatırlanan adetlerden birisi olmuştur. Ama nerede bulamazsınız yani o dökülmüş, altından dökülmüş nohutları günümüzde. Yani alacağınız bir tabak kuru fasulye.
Kadere vurdur diyemedik. için değerini bilemedik. Ne yazık ki o günleri.
Kültür ve sanata açılan pencere dünden bugüne devam ediyor.
Thank you.
bu ömrüm. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım.
Geldim gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzur-u mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Er isen erliğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanımı sen yetir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismim överler. Ağı oldu bildiğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim haktan özge sevdiğim mi var?
Dönsen de artık sevemem seni.
içe kaçmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni.
bahçemde izin kalsın, toprak koksun. Hayranım geceden firari gözlerine, nakış gibi gönlüme işlenen sözüne. Hayranım geceden firari gözlerine, gönlüm kuş olur uçar ayak sesinle. Pembe boyalı dilim, mis kokan zümrüt, bir de sen varsın akşam sevası. Pembe boyalı bir ev, mis kokan zümrüt, bir de sen varsın akşam sevası. Kokan söndü, bir de sen varsın akşam sefası.
Efendim, geçen gün haberlerde bir balık ya, gökyüzünden balık yağdığıyla ilgili bir haber okudum. Enteresan geldi. Doğa öyle bir şey ki, aslında bu balık yağmuru derken insanın aklına hayaline gelmeyecek şeyler düşünüyorsun ama hortum ya da kasırga sebebiyle gölden, ırmaktan ya da denizden gökyüzüne çıkan balıkların başka bir noktadan aslında gökyüzünden yeryüzüne doğru inmesine balık yağmuru deniyor. Oldukça enteresan. Hatta bir zamanlar 1800'lü yıllarda Almanya'nın Essen kentinde büyük bir dolu tanesi bulunmuş. Bu dolunun içinde de 4 santimetre uzunluğunda bir sazan varmış. Benzer bir şekilde Hindistan'ın Jalalpur şehrine de 27 kilogram ağırlığındaki bir balık gökyüzünden düşmüş. Hele birinin kafasına düştüyse yazık yani. Balık yağmurunda bazen balıklar canlı düşüyor. Keşke şöyle bir yağı verse gökyüzünden, fakir zengin herkes nasibini alsa, canlı canlı olsa. Ama her zaman canlı olacak diye bir şey yok. Bazen de ölü şekilde düşüyor balıklar balık yağmurunda. Balıklar bazen fırtınalı bulutlar içinde de donarak yeryüzüne ulaşıyorlar. Buzluktan yeni çıkmış gibi. Bu ilginç meteorolojik olayın yanında bir de kurbağa yağmurları var. Çekirge yağmurları duymuşuzdur. Deniz anası yağmuru gibi çeşitli canlıların gökten bir yağmur gibi düştüğü de çok görülmüş, duyulmuş şeyler.
Başka. Kış yakmak ister. Simsiyah saçları okşanmak ister. Bağrında gülleri koklanmak ister. Bir altın kalbi var saklanmak ister. Cana can katıp da atışı başka. Cana can katıp da atışı başka. Kışımı bahara döndürdü beni. Sanki bir kısmeti tutuyor elim. Kabına sığmayan coşan bir selim. Çalayıp bakışı başka. Kabına sığmayan coşan bir selin. Benimle çalayıp bakışı başka. Benimle çalayıp bakışı başka.
Kültür ve sanata açılan pencere dünden bugüne devam ediyor.
Birazcık tiftik keçisinden, Ankara keçisinden söz etmek istiyorum. Bu işin hatta uzmanı TRT 2'de olayların içinden adlı yaptığı ekonomi söyleşilerinden tanıdığımız, hatta CNN Türk'te akıl defteri programını sunan bir gazeteci Tevfik Güngör Ankara keçisini şöyle anlatıyor. Osmanlı'yı kısa sürede aşiretten devlete, hatta imparatorluğa yükselten büyük ekonomik gücün gizemi Ankara tiftik keçisidir desek yalnız olmaz. 1220'lerde Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah tiftik keçisini Türkistan'dan Anadolu'ya getirmişti. Süleyman Şah 1229'da ölünce oğulları Kayseri'den Ankara'ya kadar uzanan bölgede tiftik keçi sürüleriyle yayılıp yerleşmiş ve bu bölgeyi yurt edinmişlerdi. Ankara ve çevresinde halk tiftikten ipek gibi kumaşlar dokuyordu. Türklerin dokuduğu tiftik kumaşının ünü Ankara'dan tüm dünyaya yayıldı. 15. yüzyılda Yeniçeri çuhası diye anılan kumaşlar dış ülkelerde büyük ilgi gördü. Tıpkı ipek kumaş gibi Osmanlı ekonomisinin bel kemiği ve en çok gelir getiren ihracat ürünü tiftik kumaşıydı. Anlattığına göre tiftik keçileri, tiftikten yapılan kumaşlar dünya çapında o kadar ünlü hale gelmiş ki artık öyle talep görmüş ki Osmanlı yönetimi artık bu talepleri karşılayamaz olmuş. Hatta Avrupa damızlık Ankara keçisi satın al bize demeye başlamışlar. Osmanlı'nın dünyadaki tiftik keçisi kumaşı tekelini kırmaya yönelik bir girişimmiş tabii ki bu. Sultanlar bunu anlayınca işlenmemiş ham tiftik ve Ankara keçisi dış satımına yasak getirmişler. Dışarıya sadece tiftik ürünlerinin satılabileceğini söylemişler. Tabii bu, bütün bu yasaklara rağmen Avrupalılar Osmanlı topraklarından damızlık Ankara keçisi kaçırma girişimlerine başlamış. O tarihlerde Ankara, Çankırı, Beypazarı, Nallıhan ve Kalecik'te 1355 tiftik tezgahı varmış. Yılda 20 bin top kumaş yurt dışına satılıyormuş. Çeşitli tiftik keçisi kaçırma işi olmuş. Fakat götürülen keçiler havaya, oranın iklimine uyum gösterememişler ve yaşatamamışlar. Ama James Watt'ın 1765'te İngiltere'de icat ettiği buhar makinesinin Edmund Cartwright tarafından buharlı dokuma tezgahına dönüştürülmesinden sonra kol gücünün yerini buharlı makinaya bırakmasıyla İngiliz malı ucuz fabrika işi kumaşlar Osmanlı'nın üretimini tehdit etmeye başlamış. Osmanlı yönetimi ekonomik ve teknolojik olarak kendini yenileyemediği için 500 yıldır en önemli ihraç ve gelir kaynağı olan Ankara tiftik keçisi kumaşlarıyla onların değerlerini koruyamamış maalesef. İngilizlerin cambazlığıyla baş edememiş Osmanlı savaş alanlarında kazandığı zaferlerini bilimsel teknolojik alanlarda da sürdüremeyince ekonomik ve siyasi olarak hızla gerilemeye başlamış. Ekonomik çöküntü, bilim ve üretimden uzak kalma, siyasi sömürgeleşmeyi de getirmiş tabii ki. Bu da Osmanlı'nın dağılıp parçalanmasına ve tarihten silinmesine neden olmuş. Dünyada zenginlerin kumaşı, lüks kumaş, pahalı kumaş olarak bilinen Angora ve Mohair diye anılan kumaş, Ankara keçisinin tiftiğiyle dokunur. Ordusunda görev yaptıktan sonra ülkesine dönerken Türkiye'ye uğrayan bir albay 1838 yılında 12 tane Ankara keçisini Afrika'ya götürmüş. Bu keçiler Güney Afrika'da Ankara keçisi yetiştiriciliğinin başlamasına ve tiftik sanayinin gelişmesine imkan vermiş. 1849 yılında da Sultan Mecid dokuma ticareti için Türkiye'ye gelen bir Amerikalıya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na hediye edilmek üzere 2 erkek 7 dişi Ankara keçisinin verilmesine emir buyurmuş. Bu keçiler de Amerika'da Ankara keçisi ırkının çoğalmasını sağlamış. Başka ülkelerde Ankara keçisinin sayısı ve tiftik üretimi artarken bizde Ankara keçisi yok olur hale geldi ne yazık ki. Ankara'nın bir zamanlar 3 beyazı vardı. Bilmem duydunuz mu? Beyaz kedisi, beyaz keçisi ve beyaz tavşanı ünlüdür. Yeni kuşaklar bunları ancak hayvanat bahçelerinde görebilecekler gibi. Gelmeden kuşluk yerine bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi yalın ayaklı. Adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi, sırtı yamalı. Adam hey ya dedi, gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var, ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta. Yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Yıllar, aylar, günler erirken yasta. Yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı.
Yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın. Sen yoksun şimdi yanımda, leylaklar dökülür, güller ağlasın. Leylaklar dökülür, güller ağlasın. Sevgilim bu yerden gittin gider. Eser sevdanın yeri, şu öksüz ruhumun sensin emeli. Leylaklar dökülür, güller ağlasın. Leylaklar dökülür, güller ağlasın.
Efendim, yarın Ramazan bayramı. Ramazan ayı böylece sona ermiş olacak. Milletçe hepimiz mutlu, huzurlu nice bayramlara ulaşırız inşallah.
Sarmış gönlümü rüzgarlar, söylesin bu son sözümü. Bu aşkın elemi sarmış gönlümü.
Bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü saat 12'de ben yine burada olacağım. Beklerim efendim. İyi bayramlar diliyorum.
Nazlı gülümün
sanat müziği esintileriyle sıradan yaşanmışlıkların yanı sıra kültür ve sanata açılan pencere dünden bugüne sona erdi.
Çalgısız yaşayamaz ölüm.